Kitabın adı Kocan Kadar Konuş. Yazarı Şebnem Burcuoğlu. 17. Ayrım. 14. Kırk Mantolu Efsun. İçimde onu kaybetmiş gibi değil, asıl şimdi bulmuş gibi bir his vardı. Göz kapaklarım ağırlaşıyor. İnsan elindekilerin değerini kaybedince anlar. Ne kadar klişe bir cümle bu. Peki niye hala aynı şeyi tekrarlıyoruz? Niye hala inatla kaybedene kadar bekliyoruz? Salak mıyız biz? 10 seneden beri, belki boş yere, herkesten kaçmışım. İnsanlara inanmamakta haksızlık etmişim. Aramış olsaydım, belki senin gibi birini bulabilirdim. Her şeyi o zaman öğrenmiş olsaydım, belki zamanla alışır, seni başkalarında bulmaya gayret ederdim. Ama bundan sonra her şey bitti. Asıl büyük ve affedilmez haksızlığı sana karşı yaptıktan sonra hiçbir şeyi düzeltmek istemiyorum. Raif Bey, Kürk Mantolu Madonnası'nın uzun zaman önce ölmüş olduğunu öğrenir hikayenin en sonunda. Bir ölüyü severek ve ona kızarak geçen 10 yıl. Raif Bey, işleri oluruna bırakmıştı. İntihar etmemişti fakat kimselere söylemeden bir gün sessizce kalbinin atışını durdurmuştu kendi kendine. Yaşayan bir ölü olmuştu. Şükürler olsun ki Sinan hala hayatta. Onunla konuşmak, hislerimi anlatmak, ayaklarına kapanıp köpek gibi özür dilemek için bir şansım var benim. Her şeyi düzeltmek istiyorum. Efsun, onun peşinden gidecek misiniz? Evet Sabahattin Ali, bir 10 yılı daha Sinan'ı özleyerek geçiremem. Aşıksınız. Çok. Sabahattin Ali, gerçek dünyaya dönmenin vakti geldi. Bunca yıl bir hayaletle dostluk kurdum. Buna bir son vermem gerekiyor. Bir daha görüşmeyecek miyiz? Gözümden inmeye hazırlanan yaşlar göz pınarlarımda siper almış durumda. Biliyorum, hakiki bir dostu öylece bırakıp gidemezsin. Ama ya o hakiki dost bu dünyadan değilse? O zaman ne yaparsın? Görüşmeyeceğiz. Üzgünüm. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizi anlıyorum. Bu kürk manto benim size hediyem olsun. Siz de Sinan'ın kürk mantolu madonnası olun. Raif Bey yapamadı. Siz kavuşun Sinan'a. Beni affetmesi için elimden geleni yapacağım. Daldığım uykudan uyandım. Dışarıda yağan yağmur odamın camında tıkırdıyor. Kaybedecek vaktim yok. Yataktan fişek gibi fırlayıp çıplak ayaklarımla yatağımın yanındaki gri halının üzerine dikiliyorum. O da ne? Tam orada, çalışma masamın tahta sandalyesinin üzerinde, kürk bir manto asılı. Vizyon mu bu? Şaka mı? Daha uyanmadım mı? Delirdiysem de, vatana millete hayırlı olsun diyerek, kürk mantoyu kaptığım gibi, 25 saniye içinde kendimi sokak kapısının önünde buluyorum. Sinan'la konuşmalıyım, hem de hemen. Yüklerimden kurtulup, hafiflemenin zamanı geldi artık. Taksiye nasıl bindim? Sinan'ın evini nasıl tarif ettim ve şu anda onun apartman kapısının önünde nasıl bir kararlılıkla duruyorum, defalarca sorsanız da anlatamam. Yağmur damlaları yüzüme sivri sivri çarparak canımı acıtıyor. Kalleş damlalar. Yanımdan gelen geçen insanlar sırtımdaki kürk mantoya bakıyor. Tabii bu mevsimde bunu giyene manyak derler. Uyuz kediye dönmüş bir halde Tarabya'daki bu 5 katlı apartmanın kapısında nöbette bekliyorum. Sinan'ın zilini çalıyorum. Ard arda, belki 20 kere zile basıyorum. Kapıyı açan yok. Olsun, beklerim sabaha kadar, hiç sorun değil. Gerekirse günlerce beklerim. Onunla konuşana kadar buradayım. Tam 4 saat oldu. Ne apartmanmış kardeşim? Kimsenin akrabası, sevgilisi, metresi yok mu burada? Bu kapı hiç mi açılmaz? Diz kapaklarım. Artık kavallara yüklenmekten bitap düştük sinyali veriyor. Keyifleri bilir. Gerekirse diz kapaklarımdan aşağısı kopabilir. Bana tek lazım olan şey ağzım. Çünkü Sinan'la konuşmam lazım. Yeter ki çenem kopmasın. Şu anda doğa tamamen bana cephe almış durumda. Hızlanan rüzgarla birlikte yağmur daha şiddetli yağıyor. Ve sonunda Sinan geliyor. Can havliyle önüne atlıyorum. Sinan, konuşmamız lazım. Bu halin ne Efsun? Boş ver halimi şimdi. Seninle konuşmam lazım. Konuşacak bir şeyimiz yok Efsun. Kusura bakma, bir arkadaşım gelecek. Eve çıkmam lazım. Hangi arkadaşın gelecek? Sinan bir an sakinleşip gözlerini gözlerime dikiyor. Sana ne? Hop, lise 1'e ışınlandık. Okulun ilk günü, okul çıkışındayız. Servis listeleri asılmış. Listelerde ismimi arıyorum. Başka kimler var diye bakarken Sinan'ın ismini görüyorum. Sonra servisi bulup biniyorum. Sinan en arka koltukta, cam kenarında oturuyor. Kulağında kulaklık var, müzik dinliyor. Gömleğinin kollarını sıyırmış, bir eliyle camda tempo tutuyor. Umursamaz bir hali var. Gerçekten çok yakışıklı ve cool. Elimle dizini çekmesini işaret edip ben de öbür camın kenarına oturuyorum. Ilık bir Eylül olması gerek fakat o gün hava soğuk. Servis hareket edince aramızdaki koltuklarda sağa doğru ilerleyip omzuna dokunuyorum. Pardon, camı biraz kapar mısın? Niçin? Üşüdüm. Bana sıcak geliyor. Havaya baksana, bildiğin soğuk. Kapar mısın şu camı? Kapamayacağım. Gıcık mısın ya sen? Sana ne? Hayır, o zaman söylediği sana ne ve az önce söylediği sana ne arasında dağlar kadar fark var. O zamanki sana ne, beni ona karşı hınçla dolduran, sonra da aşık eden bir sana neydi. Nefretle başlayan aşklar bir başka oluyor. Lise 1'in ilk gününün akşamı, bana bunu söyledikten sonra benim indiğim yerde servisten inmişti. Ben tabii sinir küpü, Sinan'ın kafasına çantamı geçirmek istiyordum. Efsun, sen benim adımı nereden biliyorsun? Sen benimkini bilmiyor musun? Bir şey söylememiştim. İki insanın kalbine aynı anda mı saplanmıştı bir ok? İkimiz de o ilk gün birbirimizi fark edip birbirimizin isimlerini mi sormuştuk birilerine? Kusura bakma, bizimkiler dün büyük tartıştı, çok moralim bozuk. Eve gidip ne annemi ne babamı görmek istiyorum. Bizim apartmanın karşısındaki kaldırımda öylece kalbini açıvermişti bana bir anda. Şimdiki ilişkilerimizde karşımızdakine güven duyup da özelimizi anlatmamız ne kadar uzun sürüyor? Siz düşünün. Hadi anlattın diyelim. Düşünmeden konuştuğun her şeyin bir gün masaya gelen hesap gibi önünde bitivermesi işten bile değil. Benim eve gitmem lazım. Annem deliye dönecek. Kızgındım ya. O anın ne kadar özel olduğunu idrak edemeden karşı kaldırıma geçtim. Hızlı adımlarla apartmana doğru yürüyüp arkamı döndüm. Hala duruyordu karşı kaldırımda. Bize gelmek ister misin? Bugün pazartesi, annemin altın günü. Kesin pasta börek vardır. Hiç cevap vermeden, lacivert okul çantasını yerde sürükleyerek, usulca benim olduğum kaldırıma geçti ve beraber bizim eve çıktı. Kapıyı açan annem şaşırdı tabii bu çocuğun nereden çıktığına. Evde zaten 30 tane kadın salonun her bir köşesinden çaprazlama birbiriyle bağıra çağıra konuştuğu için bizi ayak altından çekmek üzere, elimize birer tabak hamur işi ve birer bardak çay tutuşturarak benim odama gönderdi. Şu an hatırlıyorum da, annemlerin arkadaşları varmış bir zamanlar. Şimdi niye birbirine kaldı ki bizimkiler? Sinan'la odama girdik. Sessizce tabağımızdakileri yedik. Masamın üzerindeki kürk mantolu Madonna kitabını gördü. Bu bizim bildiğimiz şarkıcı Madonna mı? Hayır, Maria Puder, romanın baş kahramanı. Çok kitabım var. Hepsini okudun mu? Evet. Niye televizyonun yok odanda? Sevmiyorum televizyon seyretmeyi. Senin daha önce erkek arkadaşın oldu mu? Ne alaka ya? Merak ettim. Hayır, olmadı. Hiçbiriyle öpüştün mü? Manyak mısın ya sen? Söylesene. Hayır. Dememle birlikte elindeki tabağı çalışma masamın üzerine bırakıp iki adımda yanıma gelerek dudaklarıma yapıştırdı dudaklarını. Şok olmuştum. O şokla onu sertçe ittim. Ne yapıyorsun be sen? Hayatımızda dönüm noktalarımız var. Her an bir kapıyı kapayıp başka bir kapıyı açıyoruz. Sonra belki kendimize kızıyoruz fakat aslında akışı kendimiz belirliyoruz. Ben 16 yaşımda Sinan'la odamda yalnız kaldığım ilk anda belki utandığım için, belki de gerizekalılıktan o kapıyı bir daha açmamak üzere kapadım Sinan'a. Ona aşkımı değil, arkadaşlığımı verebileceğimi söyledim. O da buna razı oldu. O günü bugün yaşıyor olsaydım, bu öpücüye karşılık verir, onu asla bırakmazdım. Bu pişmanlığımı 10 küsür sene kalbimin üzerine oturan bir tenis topu gibi taşıdım. Gururum engel olduğu için, birlikte geçirdiğimiz her gün, ona duyduğum aşkın büyümesine rağmen hiçbir şeyi belli etmedim. İsviçre'ye giderken gitme demedim. Bana yazdığı mektuplara cevap vermedim. O bana elini uzattı, ben sadece onu dinlemek için kulağımı uzattım. Ve tüm bunlardan geriye kendime kocaman bir boşluk bıraktım. Geçmişe saplanmak mı dersiniz bilmiyorum. Fakat aşk, insanın karşısına gerçekten çok nadir çıkıyor. 16 yaşında, içimiz henüz saf ve tertemizken, aşkı bulmak daha olası. Peki ya şimdi? Şimdi her şey daha zor değil mi? Ne zamandır buradasın sen? 4 saattir. İstersen 24 saat bekle. Seninle gerçekten konuşmak istemiyorum. Monolog olsun, ben konuşurum. Efsun, lütfen zorlama. Bitti. Kapandı bu konu. Sinan bir dilenci gibi koluna sımsıkı yapıştırdığım elimi sert bir hamleyle itiyor. Apartmanın kapısından içeri giriyor ve kapı kapanıyor. Apartmanın önünden geriye doğru 4-5 adım gidiyorum. 4 saattir sadece Sinan'ın ziline mi bastım sanıyorsunuz? Tüm kat sakinlerini yokladım. Kapıyı açan yok. Apartman görevlisi de ortalarda görünmüyor. Ne yapmalı, ne etmeli? Bir oyunbazlık, bir şeytanlık. O sırada gür kızıl saçları beline kadar uzanan, çubuk kraker inceliğinde bir kız, tiz topuk sesleriyle yanımdan geçiyor. Bunun adı kesin Begüm'dür bak. Kız tam içeriye girmek üzereyken yüksek sesle soruyorum. Pardon, isminiz neydi? Bir arkadaşıma benzettim. Begüm. Yok artık. Kapıyı tutar mısınız lütfen? Nihayet apartmanın içine sızdım. Ordular, hedefiniz 4. kattır. İleri. Merdivenleri 3'er 5'er çıkarak Sinan'ın kapısının önüne soluk soluğa ulaştım ve zile basmaya başladım. Ve nihayet kapı açıldı. Efsun, zorlama artık. Bu kadar zamandır zorlamadığım için böyle oldu zaten. Seni bırakamam, beni dinleyeceksin. Nikah masasına oturtmadan bırakamazsın, değil mi? Lütfen beni bir dinle, içeri girebilir miyim? Hayır, diyor fakat ben kapının pervazına dayadığı kolunu vahşi bir hayvan gibi itip içeriye giriyorum. Yetti gari. Evin planı dün gibi aklımda. Sol tarafta kocaman bir salon, onun yanında kocaman bir mutfak, uzun bir koridora sıralanmış kocaman 5 oda. Eşyalar değişmiş. Salona geçip koltuğa oturuyorum. Şu anda tam anlamıyla istenmeyen bir misafirim. Sinan kapıyı kapayıp önüme dikiliyor. Efsun, bu kadar mı çaresizsin? Evet, şu anda bu kadar çaresizim. Şu andan bahsetmiyorum. Evlilik manyaklığı bu kadar mı başına vurdu? Eskiden sana bakınca gerçekten hayranlık duyardım. Şimdi acıyorum. Damarına basmak diye buna denir. Bakalım istenmemeye ne kadar dayanabileceğim. Bir duruşum vardı. Ben buradan giderken bambaşka bir Efsun bırakmıştım arkamda. Bu kadar yıl hep o kızı düşündüm. Sen neye dönüştün böyle? Ne kafalardasın? Gitmeseydin o zaman buralardan. Ya deli misin kızım sen? Ne demek gitmeseydin? Gitme deseydin o zaman. Sır gibi ortadan kayboldun. Seninle karşılaşmasaydık ne olacaktı? Son çarem. Elektrikçi Mehmet Lütfi'ydi vallahi. Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Sinan, bir dinle lütfen. Sen gittiğinden beri hiçbir şey tam olmadı. Hayatıma saçma sapan insanlar girdi. Bunlarla debelenip durdukça iyice içime kapandım. Sanki şimdiye kadar başıma gelen en güzel şey sendin. Sanki tüm bunlar bir filmdi de uzun bir ara verildi. Şimdi sen karşıma çıkınca filmin ikinci yarısı başladı. Koptu o film. Dinle, yalnızlık gerçekten başıma vurdu. Sadece yalnızlık değil aslında. Hayatıma senin kadar anlam katan kimse olmadığı için yalnız hissettim. Herkes de seni aradım. Seninle tekrar karşılaşmadan önce kafayı yemek üzereydim. Korktum bu hayatta bir başıma kalmaktan. Sonra bir baktım çevreme, tüm kızlar patır patır birilerini buluyor. Herkesin oynadığı bir oyun var. Masumiyet çağı bitmiş. Havuz problemi çözer gibi birilerinin hayatına girmeye çalışıyorsun. Ben kendim gibi davranarak erkekler konusunda hiçbir başarı elde edemedim anlasana. Beni senin gibi gören kimse çıkmadı. Bir şeyler yapmam gerek, bu kafayı değiştirmem gerek sandım. Korktum ya, korktum. Sinan son cümlelerimi tam anlayamamış olabilir çünkü hıçkırarak ağlamaya başladım. Salyam sümüğüme, o sümük gözyaşıma karıştı. Füzyon olayına yeni bir boyut kattım. Sinan hala önümde, put gibi duruyor. Ağlama canım benim, dur sana bir peçete getireyim falan yok. Sinan'ı bu kadar da kızdırmış olamam. Mutlu musun Efsun? Manyak mısın be? Oradan mutlu gibi mi görünüyorum? Onu demiyorum, aramıza bu kadar yıl soktuğun için. Ya Sinan, gebereceğim acımdan, ne mutluluğu! O an anladım. Benim, evlenmek için can atan nevrotik hallerime değil, onu bırakmama kızmıştı Sinan. Hem de çok kızmıştı. Madem senin için bu kadar değerliydim, tüm bu duyguların nasıl bu kadar çabuk bitebilir? Ne yapabilirim Sinan? Lütfen onu söyle bana. Ne istersen yaparım. Git lütfen. Ben ona gitme diyememiştim, o bana git diyor. Peki, gideceğim. Oturduğum koltuktan ağır çekim kalkıp kapıya doğru ilerliyorum. Kapıya doğru yaklaştığımda dengemi kaybedip elimle duvara yaslanıyorum. Tansiyon düşüklüğünde zirve noktasındayım sanırsam. Ne kindar mısın be Sinan? Seni aşağıya bırakayım. Yüzüm bembeyaz oldu. Cevap verecek halim yok. Kafamı yavaşça peki manasında sallıyorum. Daha fazla yapacak bir şeyim kalmadı. Asansörü çağırıyor. Beraber biniyoruz. Sinan'ı tamamen kaybettim. Zaten kafam gidikti, artık temelli koparım herhalde bu hayattan. İçim nasıl acıyor anlatamam. Sinan asansörde bir nefes uzağımda, fakat bundan sonra hiçbir zaman beni sevmeyecek. Bitti. O anda asansörün dur düğmesine basıyorum ve asansör sertçe yerinde zıplayarak duruyor. Sinan, ne yapıyorsun diyemeden ellerimle yanaklarına yapışıp onu aynaya doğru sertçe yaslıyorum. Vücudum da onun vücuduna yapışmış bir halde. Öyle göz göze 3 saniye kadar durduktan sonra bu kez dudaklarımı dudaklarına yapıştırıyorum. Sımsıkı kapadığı dudakları cayır cayır yanıyor. Dudaklarını aralamamak için direniyor, direniyor. Sonunda aralıyor. O da benim yüzümü kavruyor elleriyle. Sanki birbirimize doyamıyoruz. Dudaklarımı ısırıyor. Nefes almadan, sonsuza dek sürecekmiş, böyle kalacakmışız gibi bir hisle devam ediyoruz. Ellerini yanaklarımdan indirip belimi sıkıca kavruyor. Kendine daha da yaklaştırıyor. Erimek üzereyim. Sonra birilerinin seslerini uzaktan duymaya başlıyoruz. Asansörü şimdi çalıştırıyoruz, panik yapmayın diye. Biz zaten şu anda kendi paniğimizi yaşıyoruz. Bu asansörü çalıştıranın diye geri bağırasım geliyor. Ve asansör aşağı inmeye başlıyor. İkimiz de sanki ringdeymişiz gibi iki ayrı köşeye dağılıyoruz. Aynaya bakıyorum, dudaklarım şişmiş, kıpkırmızılar. İkimiz de nefes nefeseyiz. İnsanın gerçekten aşık olduğu biriyle öpüşmesi böyle bir şeymiş demek ki. Asansörün düğmelerine bakıyorum. Birinci kata iniyoruz. İnceldiği yerden kopsun. Dayanamayacağım, söylemem lazım. Sinan, söyle Efsun. Benimle evlenir misin? On yedinci ayrımın sonu. Sayfa 218. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Kocan Kadar Konuş. Yazarı Şebnem Burcuoğlu. Seslendiren Nevin Zencirci. Seslendirme bitiş tarihi 25 Haziran 2014.